Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Bir yerde okumuştum. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir diyordu. Kendimizi sabote etmeye niye bu kadar meyilliyiz? Eskiden aynaya bakıp şöyle düşünürdüm. Keşke burnumda kemer olmasa, keşke ayaklarım daha küçük olsa, keşke karnım daha düz olsa. Etrafımdakilere bakıp şunu diliyordum. Keşke onun kadar yaratıcı olsam, keşke daha kıvrak bir zekam olsa, keşke onun kadar sevecen olsam. Mutlaka etrafımda benden iyi olduğunu düşündüğüm insanları bulur, onlar gibi olmayı dilerdim. Niye kendi üzerimize bu kadar çok gidiyoruz? İşin aslı, kendimizle barışmadıkça ve kendi kendimizin en büyük destekçisi olmadıkça mutlu olamıyoruz. Bu bölümde nasıl kendimizin en büyük düşmanı değil, dostu oluruz, bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Ara sıra eskicilerde ve ikinci el dükkanlarda gezinmeyi seviyorum. Çok orijinal şeyler çıkabiliyor. Bir gün bir dükkandayken sahibi abiyle sohbet ediyorduk. Sonra bana sen çok zeki bir kızsın, çok başarılı olursun dedi. O an kafama ilk gelen düşüncenin şöyle olduğunu hatırlıyorum. Ben mi zekiyim? Vay be, niye zeki olduğumu düşündü acaba? Gerçekten zeki olduğuma inansaydım teşekkür eder geçerdim. Ama kendi içimde yaşadığım şaşkınlık düşünülürse demek ki aslında zeki olduğumu çok da düşünmüyormuşum. Zeki denince Einstein, matematikten yüz alan insanlar ve içine kapanık bilim adamları falan geliyor aklıma. Ve ben onlar gibi olmadığımı düşündüğümden çok da zeki olmadığımı düşünüyordum. Niye hep başkalarını kendimizden daha iyi görüyoruz? Niye hep bu yetersizlik hissi? Bir video var, belki görmüşsünüzdür. Yetişkinlere ve çocuklara bir soru soruyorlar. Bedenindeki herhangi bir şeyi değiştirebilecek olsan neyi değiştirirdin diye. Bu soruyu size sorsalar mesela, siz neyi değiştirmek isterdiniz kendi bedeninizde? Yetişkinlerden biri, benim alnım çok büyük, küçükken hep dalga geçerlerdi, daha küçük bir alın isterdim diyor. Diğeri, daha küçük kulaklarım olsun isterdim diyor. Bir başkası, bacaklarım içe dönük, daha düzgün bacaklarım olsun isterdim diyor. Bir diğeri, doğum izlerim olmasın isterdim diyor. Yetişkinlerin hepsi bedeninde değiştirmek istedikleri bir şeyi söylüyorlar. Sonra çocukları çağırıyorlar ve aynı soruyu soruyorlar. Çocuklardan biri kanatlarım olsun isterdim diyor. Diğeri deniz kızları gibi kuyruğum olsun diyor. Bir diğeri bedenimi seviyorum, hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorum diyor. Ve bir diğeri de aklına hiçbir şeyin gelmediğini söylüyor. Büyüdükçe bize ne oluyor? Çocukken kendimizi, bedenimizi sevebiliyoruz da bir yetişkin olduğumuzda niye bu kadar kendinden bu şüphe duymak? Bu nedenlerden biri çevremizde, sosyal medyada ve televizyonda bize gösterilen mükemmel insan figürleri. Düşünsenize, sürekli Instagram'da düz karınlı, hokka burunlu ve cildi pürüzsüz mankenleri görürsem ideal insan vücudunun onlar gibi olduğunu düşünür ve kendi vücudumu çirkin bulurum. Sürekli orada burada takım elbiseli, mükemmel gülüşlü, zengin adamları bir başarı hikayesi olarak görürsem onlar gibi olmadığımı düşünür ve kendimi başarısız görürüm. Bundan sık sık bahsetmeye çalışıyorum. Sosyal medya, televizyon programları, dergiler bize hep insanların cilalanmış ve tek taraflı yönünü gösteriyorlar. İdealize edilmiş insan profilleri görüyoruz ve mükemmel olanın normal olduğunu düşünüyoruz. Bu platonik bir aşk gibi biraz. Platonik aşk yaşadığımızda ne olur? Birini görürüz, beğeniriz ve o kişinin tam hayallerimizdeki ideal partner olduğunu düşünürüz. Kafamızda bu kişiyi yüceltiriz. Onunla ilgili kafamızda fanteziler kurarız. Halbuki bu kişiyi tanımaya başlayınca birden bu kişinin hayallerimizi süsleyen figürden çok farklı olduğunu anlarız. İşin içine girdikçe bu kişinin takıntılarını, travmalarını ve daha az çekici özelliklerini görmeye başlarız. Sesli yemek yer, olmadık zamanlarda gaz çıkarır, klozetin kapağını bir türlü kapatmaz, makyaj yapmayı bir türlü bitiremediğinden hep geç kalır, lafını bitirmene izin vermeden konuşmaya çalışır. Madalyonun bu yüzünü gördükçe platonik aşk son bulur, geriye "Abi ben X kişisine nasıl aşık olmuşum ya, hala inanamıyorum" demesi kalır. İşte bu durum aslında çevremizde gördüğümüz herkes için geçerli. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımız dışında Etrafımızda gördüğümüz insanların sadece dışarıdan göründükleri kadarını bilebiliyoruz. Ve dışarıdan görünen genellikle cilalı bir resim oluyor. Güçlü, başarılı, mutlu. Halbuki insan olmanın doğasında travmalara sahip olmak, hata yapmak, kötü hissetmek, garip takıntılara sahip olmak var. Yani aslında etrafımızda gördüğümüz herkesin aynı o platonik aşkımız gibi sinir bozucu özellikleri ve kusurları var. Instagram'da gördüğümüz o mankenler, dergi kapaklarında gördüğümüz iş adamları, oyuncular, girişimciler dahil herkesin utanılacak özellikleri, korkuları ve üzüntüleri var. Bu insanların kötü ya da sevilmeyecek canlılar olduğu anlamına gelmiyor. İnsan doğasının mükemmellikten ibaret olmadığını söylüyor sadece bize. Zaten mükemmel ne demek ki? Belki de mükemmel olmayışımız bizi mükemmel yapıyor. Hatalarımızın olması, kusurlarımızın olması bizi bambaşka insanlar yapıyor. Ve bazı kusurlar bazılarına çok tatlı ya da çekici gelebiliyor. Ya mükemmel olmak, kendine has kusurları olan bir insan olmaksa? Bir zamanlar çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Böyle darman duman saçları vardı. Bazıları çok çirkin bulabilirdi. Aşırı plansız, spontan, ne zaman ne yapacağını bilemediğim bir tipti. Başkalarına göre çok sinir bozucu gelebilirdi. Ve duygularını yaşayan, dışarıya çok yansıtan bir çocuktu. Başkalarına zayıflık olarak gelebilirdi. Ben kusurlarına vurulmuştum. Başkalarına absürt gelebilecek özellikleri bence onu çok çekici yapıyordu. Ama en önemlisi onu özgün bir kişilik yapıyordu. Kusurları onu o yapıyordu. Demek istediğim genellikle kendimizi sevmeme ya da olduğumuz gibi kabul edememe sebebimiz şu. Garip olduğumuzu düşünürüz, hata yaptığımız için kendimize kızarız, kötü hislerle sadece biz boğuşuyoruz gibi gelir, sanki etrafımızdaki herkes bizden daha yetenekli ve başarılıymış gibi hissederiz. Bu da bizim değersiz ve yetersiz hissetmemize neden olur. Halbuki tüm insanların benzer derecede tuhaf, hata yapan, zaman zaman idiotik ve travmalarla boğuşan bir doğası olduğunu hatırlasak, kendimizi bu kadar yetersiz hissetmezdik ve kendimizi tüm yönlerimizle daha çok sevebilirdik. Çünkü aslında seni bütünüyle sen yapan iyi kötü, mükemmel, kusurlu tüm özelliklerin, bunların tamamı seni o kadar özgün ve farklı biri yapıyor ki, bazıları senin kusurlarına aşık olacak, bazıları senin en iyi özelliklerine gıcık olacak. Başkalarının ne düşündüğünü sen kontrol edemezsin. Seni sevenler ve sana gıcık olanlar hep olacak, bu senin kontrolünün dışında. Senin kontrolünde olan tek şey kendini iyi kötü her şeyinle, tüm özelliklerini kabul edebilmek. Kendini her şeyinle kabul edebildiğinde kendini sevmeye başlıyorsun. Kendini sevmek konusu dendiğinde Profesör Kristin Neff adlı psikoloğun yaklaşımını çok beğeniyorum. Kristin Neff kendini sevmeyi şöyle tanımlıyor. Kendini sevmek, kendine aynı yakın arkadaşına davranır gibi destekleyici ve anlayışlı bir şekilde yaklaşmak. Özellikle de işler ters gittiğinde, hata yaptığında ve zorluklarla karşılaştığında. Arkadaşlarımıza ne olursa olsun destek oluruz. Sen niye hata yaptın, beceriksizsin, al işte böyle olacağı belliydi demeyiz. Kendini sevmek de kendine destek olmakla alakalı. Çoğu zaman kendini sevmek bencil ya da narsist olmakla karıştırılabiliyor. Ama aslında çok farklı şeyler. Senin birincil önceliğin kendine, bedenine, zihnine iyi bakmak. Eğer hasta olursan başkalarına iyi gelebilir misin? Hayır. Ancak iyileşip normal gücüne kavuşursan etrafındakilere iyi gelmeye başlayabilirsin. Hastayken kendini iyileştirmeye çalışmak kulağa bencilce geliyor mu? Hayır. Nasıl ki hasta olmamak için bedenine iyi bakma sorumluluğun varsa, zihinsel olarak iyi hissetmek için de kendini sevme ve duygusal ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğun var. Ancak kendi içimizde huzurlu olarak etrafımızdakilere iyi gelebiliriz. Mesela bu Profesör Kristin Neff kendi hayatından bir örnek veriyor. Otistik bir çocuğu varmış ve bir gün uçakta gidiyorlarmış. Bir nedenden dolayı çocuğu tetiklenmiş ve böyle çıldırırcasına bağırmaya başlamış uçakta. Ve düşünün, uçak küçücük bir alan tabii ki. Bütün yolcular kötü kötü bakmaya başlamışlar. Bu kadın niye bu çocuğu susturamıyor gibisinden. Kristin Neff o an şöyle tanımlıyor. Uçaktaki herkesin bakışları üzerimdeyken kendime arkadaşça yaklaşma alışkanlığım olmasaydı muhtemelen içimden şunları söylerdim. Sen ne biçim annesin? Bir türlü oğlunu susturamadın. Zaten herkes sana bakıyor. Ve içimdeki öfkeyi oğluma da yansıtır, ona susması için bağırırdım. Kendimi sevmeyi, kendime şefkatle yaklaşmaya alışkanlık edinmiş biri olarak içimden şöyle söyledim. Şu an çok zor bir an geçiriyorsun. Herkes sana bakıyor. Ama oğlunun bir suçu yok ve sen de elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Sadece oğluna destek olmaya devam et. İki yaklaşım arasında ne kadar fark var, değil mi? İlkinde kendine duyduğu öfkeden dolayı oğluna da şiddetle yaklaşacak biri. Diğeri ise hem kendine hem de oğluna çok daha anlayışla yaklaşan biri. Kendimize iyi gelmeden başkalarına iyi gelemeyiz derken bundan bahsediyordum. Kendimize karşı neden daha gaddar davranıyoruz? Aslında bazılarımız kendi kendimizle nasıl konuştuğumuzun farkında değiliz. Dolayısıyla farkında bile olmadan ailemizin ya da başkalarının bize olan davranış biçimlerini tekrarladığımız için yapıyoruz. Hata yaptığında seni anında eleştiren ebeveynlere ya da öğretmenlerle büyüdüysen, yanlış bir şey yaptığında ilk reaksiyonun kendine kızmak ya da kendine olumsuz şeyler söylemek olabiliyor. Bazılarımız da kendi üzerimize gitmenin bizi ittireceğini ve daha iyi olmak için motive edeceğine inanıyoruz. Şimdi bilimsel pencereden bakarsak şöyle bir durum var. Biz insanlar memeli canlılarız. Memeli yavruları diğer hayvanlara göre çok daha savunmasız doğuyorlar. Bu yüzden memeli anneler uzun süre yavrularını fiziksel olarak yanında tutar, rahatlatıcı sesler çıkarırlar ve şefkat gösterirler. Memeli beyninin optimal durumda olabilmesi için güven, desteklenme ve şefkat ortamına ihtiyacı var. Kendimizi sürekli eleştirdiğimizde beyin negatif bir durum olduğunu düşünerek bunu bir tehdit olarak algılıyor. Birinci bölümde konuşmuştuk. Potansiyel tehdit durumları bizi beynin en ilkel bölümü tarafından yönetilen savaş ya da kaç moduna sokuyor. Yani aynı doğada bir yırtıcı hayvanı gördüğümüzde tehdit olarak algılayıp kaçmaya hazırlanırken korku, endişe ve strese dolarız, aynı o moda giriyoruz. Bu da odaklanabilme durumumuzu düşürüyor, motivasyonumuzu düşürüyor ve ilerleyen durumlarda depresyona kadar gidebiliyor. Kendimize şefkat ve anlayış gösterdiğimizde stres seviyemiz düşüyor ve mutluluk hormonlarından biri olan oksitosin salgılamaya başlıyoruz. Araştırmalara göre kendine sevgi ve şefkat gösteren bireyler hayatta çok daha tatmin olmuş hissediyorlar ve depresyona girme oranları oldukça düşüyor. Yani bilimsel araştırmalar ve evrimsel biyoloji bize iyi hissetmek ve mutlu olabilmek için kendimizle dostane bir ilişki kurmamız gerektiğini söylüyor. Tamam, söylemesi kolay da kendimize dostane bir ilişki kurmak için ne yapacağız? Sizinle bana iyi gelen yaklaşımları paylaşacağım. Güzel insanlar, bu podcast'i keyifle dinliyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Büyümesine ve daha fazla insana ulaşmasına çok katkısı olur. Eğer bu bölümden faydalanacağını düşündüğünüz kişiler varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Kendini sevmenin anahtarı insan olmanın doğasını anlamakla başlıyor. Dünya üzerinde yaşayan herkesin hatalarla, travmalarla, garip takıntılarla dolu olduğunu anlayınca kimsenin dışarıdan göründüğü kadar mükemmel olmadığını fark ediyorum. Herkesin olumlu ve olumsuz özelliklerle bezenmiş bir insan olduğunu fark edince kendi üzerime o kadar gitmemeye başladım. Kendime hata yapma özgürlüğü veriyorum artık ve en güzeli de kendimi hatalarımla kabul ediyorum. Mükemmel olmak bir illüzyon. Evet, sürekli bir şeyleri yanlış yapıyorum belki. Evet, geçmişten gelen bir sürü travmam var. Ve evet, başkalarına kıyasla bazı konularda çok eksiğim. Bu benim bozuk biri olduğum anlamına gelmiyor. Bu benim insan olduğum anlamına geliyor. Ve olduğum halimle yeterliyim. Sen de öylesin. Bana çok yardım eden bir diğer şey de kendimle nasıl konuştuğumu gözlemlemek. Kendine nasıl davrandığını anlamak istiyorsan içeri de kendine nasıl bir diyaloğa sahip olduğunu gözlememek inanılmaz etkili bir yöntem. Mesela düşün, kendine sürekli kızıyor musun? Kafanın içindeki sesler seni sürekli eleştiriyor mu? Eğer evetse kendine çok dostane davranmadığın sonucuna varabiliriz. Ben bunu şöyle açıklıyorum. Kafamızın içinde iki türlü ses var. Birinin ismi Zafer, diğerinin de Yenilgi. Zafer sesi hep seni motive ediyor ve seninle ilgili güzel şeyler söylüyor. Yenilgi sesi ise seni hep eleştiriyor, sana kızıyor ve sana olumsuz şeyler söylüyor. Sistem ayarlarına göre zafer sesi çok kısık ve ince çıkıyor ama yenilgi sesi oldukça gür ve kalın. Zafer sesini güçlendirmek için sürekli olarak zihnimizin içindeki sesleri gözlemleyip zafer sesine daha çok söz hakkı vermeli ve yenilgi sesini de olabildiğince susturmamız gerekiyor. Bunun yolu gözlem. Sürekli kendinle nasıl konuştuğunu gözlemlemek ve gözlemledikçe o konuşma şeklini dönüştürmek gerekiyor. Mesela işte bir hata yaptın. Müdürün sana hiçbir işe yaramazsın zaten, senden bir balta hesap olmayacak dediğinde nasıl hissederdin? Peki ya aynı müdür şöyle söyleseydi. Bu hatayı yapmanın seni çok rahatsız ettiğini biliyorum. Elinden geleni yaptığının farkındayım. Bir dahakine çok daha iyi yapacağını biliyorum. Hadi şimdi bu olayı nasıl çözebileceğimize bakalım. Hangi senaryoda daha çok gelişirdin? Daha iyisini yapmak için motive olmuş hissederdin? Bu yüzden kafamızın içinde kendimizle nasıl konuştuğumuz çok önemli. Kendimize kızarak, kendimizi eleştirerek sürekli motivasyonumuzu kırıyoruz. Halbuki insan zihninin optimal seviyede olması için desteklenmesi ve anlayış görmesi gerekiyor. Bu bir memeli hayvan olarak genetik kodlarımıza işlenmiş bir gerçek. Mesela bir görüşme için çok hazırlanmıştım ama çok istediğim gibi gitmemişti. Kendime şunu söyledim. Ya Özge, elinden gelen en iyisini yaptın, çok çalıştın ve bu da ilk görüşmeydi. Biraz panik olman normal. Yine de fena geçmedi. Üstelik bir tecrübe oldu. Bir dahakine daha iyi yapacaksın, merak etme. O anda kendime kızabilirdim. Yeteneksizsin zaten, niye beceremedin diyebilirdim. Ama sizce hangi yaklaşım beni daha çok motive ederdi? Hangisi beni daha çok çalışmaya ve devam etmeye yeterdi? Kendini sevmek ve kendine destek olmak o kadar özgürleştirici ki. Kendini sevebilmek, en sevdiğin arkadaşınla yaşamak ya da en yakın arkadaşınla evlenmek gibi bir şey. Herkesten kaçabilirsin, her şeyden kaçabilirsin, kendinden. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap kendini götürüyorsun. Sen öncelikle kendi evinsin. Eğer evini sevmezsen, dünyanın en cennet köşesi cehennem hissettirebilir. Eğer kendini sevmezsen, dünyanın en eğlenceli işi seni tatmin etmeyebilir. Eğer kendini sevmezsen, dünyanın en ideal insanıyla bir hayatı paylaşmak seni mutlu etmeyebilir. Seni ne mutlu eder biliyor musun güzel insan? Seni kendinle barışmak, kendine biraz daha anlayışla yaklaşmak ve herkes gibi sadece insan olduğunu fark etmek mutlu eder. Bunu daha sık hatırlasaydın, kendi üzerine daha az gider miydin? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kal.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.